Ayrım 40, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 427. Kadın yanındaki torbanın ağzını açmaya başladı. Çiçekli ipek eşarbı ensesine kaymış, zeytuni gür gümrah saçları şafak aydınlığına çıkmıştı. ''Seni sevdim, meramı güzel bir kadınsın, al bunu ye.'' Zine kendisine uzanan yağlı çöreğe baktı yutkunarak. ''Allah razı olsun.'' dedi, efendice aldı, kadının torbayı karıştırmasını izledi. ''Aa, bu saçtır, karı, kız, gelin saçıdır.'' diye gülümsedi. Sağ elinde bir yumak saç vardı. Zine'nin meraklı bakışlarını zevkle izliyordu. ''Bu saçları sağdan soldan toplamışım. İçinde ineğin kuyruk saçağından kestiğim kıllar da var. Eskiden saçlarımı yolardım. Ölüler çoğalınca vazgeçtim. Daha köye girmeden bu saçları saçlarımın arasına yerleştiririm. Ağlama sırasında dövünür, siğin üşivan eder, saçlarımı yolarım. Aha, bu saçlar elime gelir. Herkes bu saçları benim saçlarım sanır. Feryadını, figanını, sinu şivanını yükseltir ki ölünün değeri artar. Baştan aşağı beyazlar giyerim. Aha, bunları da esbabımın altına bağlarım. Büyük bir naylon torbanın içinden mor düğmeli kocaman elleriyle küçük bir naylon torba çıkardı. İçinde kan mı var onun? Bembeyaz gülümsedi şadıman, gamzeleri kıvılcımlanır gibi oldu. İçinde kırmızı boya var. Göğsüme bağlarım, baldırıma bağlarım, göbeğime bağlarım, koluma bağlarım, dövünürüm, vururum, torbalar patlar, kırmızı boya etime yayılır. Beyaz esbabım boyayı emer, sağım solum gülnaza döner. Sanırlar ki ben kendimi tepmiş yaralamışım. Karılar kızlar o zaman daha da azarlar. Aç kalmış kuzulardan beter meleşirler. Ölünün şanı şerefi değeri artar. Derin bir ah çekti Zine, şadımanın mavi çiçekli basma entarisine, boyalı kunduralarına baktı. ''Acep gel benim ölen 8 çocuğuma biraz ağla desem ağlar mı?'' diye düşündü. Ağlamak geldi içinden. ''Savaş geldi de değerim arttı. Bizim köyde 20 kişi korucu oldu. Her ay maaşa bağlandılar. Ceplerine bereket girdi. Tüfek istersen tüfek, palto istersen palto, ayakkabı istersen ayakkabı. Toprağın değeri kalmadı.'' Kaçanlar da var. Eğer bu sav bu hengame durmazsa kaçanlar çoğalır. Karılar da kaçar. Karıların sayısı azalır. O zaman benim kıymetim daha da artar. Üstünde ağlanmayan ölünün değeri olmaz. Herkes ister ki ölüsünün değeri artsın. Korucuların cebi para doludur. Her ölen korucunun cebinden çıkan pangnot en az 10.000'dir. Ölü sahibi 5.000'ini bana vermez mi? Verir, seve seve verir. Ölen bir korucunun yanında 5.000'in, 6.000'in ne değeri var? Zine tiksindi. Toprak başına keçelok diye iş geçirdi. Bu felbaz karıyı 8 çocuğuma alatsam mezarlarına şahmar çöreklenir. Vır vır ne bejok karıymış. Dipnot geveze. Allah'a savuşup gitse de ruhumun meyvesini daha fazla talan etmese. Benim iki bacım var. İkisini de yetiştirmeye başlamışım. Her taraftan beni çağırırlar. Her tarafa ben gidemem. Birinin sinu şivanı güzeldir. Öbürünün de sesi güzeldir. Geçenlerde ikisini de yanıma aldım. Nisebi'nin Bozer köyüne götürdüm. Güzel güzel ağladılar. Herkes beğendi. Bir başka köye daha götürdüm. Bir ağa çağırmıştı beni. 2 sene evvel ölen oğlunun esbabını, ayakkabılarını, nişan yüzüğünü getirdi. Orta yere koydu. Belki 30 karı vardı. Bacılarım esbabın üzerinde güzel güzel ağladılar. En küçüğünün adı Şadan'dır. En büyüğü benim. Benden bir küçüğü Şayeste'dir. Şadan oğlanın yüzüğünü öptü. Şayeste oğlanın postalını aldı. Vurdu başına, vurdu bağrına, vurdu baldırına. Aha bile ağladı. 3'ümüze 5.000 banknot verdi. Başlarını kaldırıp güneye uçan 3 helikoptere baktılar. ''Çatışma var.'' dedi şadıman. Bakışlarına esrarengiz bir duman çöktü. Kaşları çatıldı. ''Askerin ölüsünü hemen gönderirler. Askerin ölüsü üzerinde hiç ağlamadım. Kimse çağırmadı beni. 2 defa teröristlerin üzerinde ağladım. Aileleri çağırdı beni. Sesime, ahıma, vahıma, şinu şivanıma bütün köy geldi. Sonra askeriye geldi, korucular geldi. Köylüleri dağıttı başçavuş gıyas gebeş. Ölünün başında ağlayanları dağıttı, saçlarımı yoldu. Ben yoldum mu yumak yumak yolarım dedi, askerlere beni dövdürdü. Bir daha seni bir teröristin üzerinde ağlar görürsem, duyarsam seni teröristle beraber gömerim. Gider öbür dünyada cehenneme atılan teröristlere ağlarsın dedi. Korktum. O günden sonra teröristin ölüsüne gitmedim. Kahpe fakından kurtulan kuşlara döndüm. 40 yıl eğri ağaç üzerine konmam. İsterse dallarından bal damlasın deme lazım. Eline silahı alan yer Allah'ı kesilmiş. Bir derede bir taşın bir çalının dibinde kim vurduya götürürler. Zine kalktı, konuşma şevkini yitirmiş, menziline küfreder hale gelmişti. Herkes kendi çıkarının mı peşindeydi acaba? Hacreşi Goran Ağa tutmuştu. Şırnak'ta Tataro, Beytüşşevap'ta Tahav Ağa hüküm fermandı. Çölemerik Yüksek Ova Mısto Ağa'nın pençesindeydi. Eko Ağa'nın namı Sason'u sarmıştı. İnsanların bir bölümü kaçıyordu. Kaçmayanlar kaçanların topraklarına, koziklerine, sürülerine el koyuyordu. Fırfırokların takırtıları dağları sarmıştı. Her fırfırokun içinde en az mavi şapkalı, yeşil potinli 10 asker vardı. Korucular kellelerine fiyat biçilmiş gençlerin peşindeydi. Çalıların arasından kurt köpekleri, namlular, soba borusuna benzer silahlar çıkıyordu. Her dağda bir partizan kolu vardı. Yolları mayınlıyor, karakolları, korucu evlerini, okulları basıyorlardı. Gençleri zorla kendilerine katıyor, dozerleri yakıyor, yolcu otobüslerini arıyor, içlerinden seçtikleri bazı insanları, tezkeresini almış evine dönen ana kuzularını kurşuna diziyorlardı. Dünyanın sonu mu geliyordu acaba? Deccal yere mi inecekti? Zine güneşe baktı. Güneşin küçüldüğünü, insanlardan küserek göğün derinliklerine çekildiğini sandı. Delirmiş bir edayla süzdü Şadıman'ı. İrkilir gibi oldu Şadıman. ''Hadi anacan, yolun açık olsun. Ben geciktim. İleride inşallah görüşürüz. Allah yardımcın olsun. Sabredersen, inat edersen bulursun oğlunu.'' Zine kollarını açtı. Avuçlarıyla gökyüzünü tarttı. Allah'tan umut kesilmez dedi. Eğer bir yerde oğluma rastlarsa ona de ki, anan Hacreş'ten ta buralara gelmiş, 2 senedir senin peşindedir. Unutma ha, baldırları eğri bir oğlandır, boyu kısadır. İnsafı gözlerinde, gülüşü hilafsız bir oğlandır. Omuzları geniştir. Başını doğurdum da omuzlarını doğuramadım. Eve bir sefer uğrasın, karısına uğrasın da ondan sonra nere giderse gitsin. Unutma kurban. ''Unutmam, ben kolay unutmam. Belli olmaz, belki bulur sana getiririm.'' Zine gülümsedi. Kadının hakkındaki olumsuz yargıları bir anda silindi. Gözden kayboluncaya kadar seyretti kadını. Judy kurtları gibi bu kadın da kan kokusuna gidiyordu. Dünya kan üzerine kurulmuştu. Herkes ekmeğini kana banıyordu. Kuzgunlar, fırfıroklar kana doğru uçuyorlardı. Büyük sivrisineklere benziyorlardı fırfıroklar. Yaşamlarını, uçuşlarını bataklığa borçluydular. Askerler dağdaki gençlerin, gençler de askerin kanına susamışlardı. Okkalı bir tükrük savurdu Zine toprağa. Toprak acizdi, toprak kısırdı, doyuramamıştı insanları. İnsanlar birbirlerini yiyordu. İrkildi, tükürdüğüne pişman oldu Zine. Toprak, ey insanlar, beni dinlemiyorsanız bari sakalımı dinleyin, arpa buğday tarlalarımı dinleyin diye bağırıyordu. Zine diz çöktü, bir büyük bismillahla 3 kere öptü toprağı. ''Kurban olurum mübarek sakalına senin, sakalının nurundan gözümüze nur verdin, bana oğlumu buldur.'' diye mırıldandı. Bin bir ses yükseliyordu derinliklerinden, bin bir tavsiye, bin bir emir. ''Çiçeği incitme, patikadaki karınca katarına dikkat et, yüreğini gamına yuva etme, güneş yükselince sabah sisi dağılır, gamını sevincinle dağıt. Suretini sulara düşür, ruhun arınsın. Yüzünü sulara göm, gözünü aç, suları seyret. Gözyaşların ateş damlaları gibi düşüyor toprağın sinesine. Hep oğlun için ağlıyorsun, herkes için ağla. Anasını yitiren ceylan yavrusuna ağladın mı hiç? Uçurumdan düşen şahin civcivinin acısını duydun mu yüreğinde hiç? Sus, ağlama. Ağlayacaksan insan gibi ağla. Herkes kendi oğluna ağlarsa ölen güzel insanlara yazık olmaz mı? Hep oğluna ağlarsan 1000 kişi 1 kişiye ağlar mı? Sus, ağlama. Ağlama ki herkes senin oğluna ağlasın. Binası fena halde uğulduyordu Zine'nin. Delirmekten korktu. Günün ilk ışığı dağın eteğinde salkımlanan sisi billur iklimine çevirdi. Sonsuzluk tazelik, ışık ve güçle dolduğu içi adımlarını hızlandırdı. Apış arasındaki paket gevşemişti. Sallanıp duruyor, yürürken rahatsız ediyordu. Yolun kenarındaki çukura indi, sıkıca bağladı. Pakette neler vardı kim bilir? Bir külçe altından değerli miydi acaba? Tüfeklerin sayısı, partizanların adları, yapılan işler mi yazılıydı yoksa? Kanın daha fazla dökülmesine mi hizmet ediyordu bu paket? Kim bilir, belki Rodin'in adı da vardı bu pakette. İnanmak, güvenmek ne güzeldir. İnanmış, güvenmiş bu değerli paketi kendisine teslim etmişlerdi. Artık bir dağdan bir dağa paket taşır, bütün partizanları tanırdı ve bir gün oğluyla karşılaşırdı. Bir sabah vakti bir dağda, bir pınar başında, göz göze, sevinç sevince, gül gülistan içinde. Yeni hayat. Helikopter takırtılarıyla uyandı Lori. Hemen üzerine giyindi, yatağı toplayıp dışarı çıktı. 50'yi aşkın asker ve korucunun eve doğru yaklaştığını gördü. Sabah ışığında parlayan namlulara ve kurt köpeklerine baktı, ürperdi. Evin üstünde birkaç tur atan helikopter 100 metre ötede inişe geçti. İçeri girip av tüfeğini gizlemeyi düşündü ama artık çok geçti. Askerler iyice yaklaşmışlardı. Onları kuşkulandırmak doğru olmazdı.
''Ellerini havaya kaldır, şöyle geç!'' diye bağırdı başçavuş Temel Tepegöz. Bir elinde Kalaşnikov, diğerinde ise tabanca vardı. ''Evde kimler var?''
''Evde kimse yok.'' diyerek ellerini havaya kaldırdı Lori.
''Doğru söyle. Evde kimse olursa seni burada kurşunlarım.''
''Kimse yok. Ben yalnızım.''
Temel'in yanında duran yüzbaşı Osman tepeden tırnağa süzdü Lori'yi. Kadının güzelliği, bakışları ve kararlı duruşu karşısında çarpılmış gibiydi.
''Sen yalnız mı kalıyorsun bu evde?'' diye sordu yüzbaşı.
Evi kuşatan askerlere baktı. ''Yalnızım.'' diyerek ellerini indirdi.
''Kocan nerede? Anan baban yok mu?''
''Kocam da, anam babam da Adana'ya çalışmaya gitti.''
Lori korucuları süzdü. Berzo'yu aradı gözleriyle. Korucu şeflerinden Melo, Miro'ya baktı hain hain.
''Bu karının kocasının dayısı korucudur kumandan,'' dedi Melo Miro. ''Bu karı bu evde bir başına yaşar.''
''Üzgünüm, bundan sonra başka yerde yaşayacak.'' diye mırıldandı yüzbaşı. ''Evde ne var ne yoksa hepsini dışarı çıkarın oğlum. Çabuk, sallamayın.''
Yüzbaşının bağırtısı askerleri hareketlendirdi. Helikopterden inen mavi berelilerin başında postal burunlu güleç bir teğmen vardı. Bir selam çaktı yüzbaşıya, yan gözle Lori'ye baktı. Bakışları çatışma olmadı mı diye bağırıyordu.
''Git aramaya nezaret et teğmen, eşyaları tamamen çıkartır, evi berhava ettir.''
Son sözcüğü anlamadı Lori, eve doğru yürüyen teğmene ve askerlere baktı.
''Kaç kere yemek yedirdin teröristlere?''
''Ben kimseye yemek yedirmedim.''
Gülümsedi yüzbaşı Osman. Kadının terlikli, alımlı ayaklarına baktı.
''Hayatınızı yalan ve inkar üzerine kurmuşsunuz. Teröristlerin girmedikleri ev mi kaldı? Hele ki şu dağ evlerine.''
''Yalan söylemedim. İftira etme.''
Yüzbaşı irkildi. Kadının ciddi, yarı küstah, yeşil tarihli, kocaman bakışları önünde buldu kendisini. Lop yumurta yutar gibi yuttu gırtlağında düğümlenen zılgıtı.
''Terbiyeli konuş Lori,'' diye çıkıştı Melo Miro. ''Karşındaki kimdir, haberin var mı? Haddini, hududunu bil.'' ''Kim olursa olsun, iftiranın adı ağıza göre değişmez. Hangi ağızdan çıkarsa çıksın, iftira iftiradır.''
Yüzbaşı askerlerin olmamasına şükretti.
''Evden bir silah bulduk komutanım.''
Yüzbaşı anlamlı anlamlı gülümsedi. Elinde av tüfeğiyle gelen çavuşa ve Lori'ye baktı. Lori umarsız, sakin ve ciddi bir havadaydı.
''Bu ne? Niye teslim etmedin bu silahı?''
''Dağ başında yalnız yaşayan bir kadınım. Mecburum bu silahı yanımda tutmaya. Kırmadır bu, mavzer mi sanki?''
''Konuşmaya konuşmaya dilin uzamış senin,'' diye bağırdı yüzbaşı. Ahırdan gelen havlayışlara ve silah seslerine kulak verdi yüzbaşı. ''Ne oluyor?'' diyerek tabancasını çekip çömeldi.
''Köpeğimi vurdular, kurt basanımı vurdular,'' diye bağırdı Lori. Hızla ahıra doğru koştu. Çırtoyu nasıl vurduğunu hatırlamış, ağlamaya başlamıştı. Ahır kapısının önündeki askerler içeri sokmadılar Lori'yi. ''Eliniz kırılsın inşallah, günahsız bir köpeğe kıydınız. Saldırmazdı ki o size, havlar havlar dururdu. Alışmışsınız vurmaya kırmaya.''
Ahırdan çıkan başçavuş Temel Tepegöz afalladı. Kan basmış ablak suratıyla...
''Evden uzaklaştırın lan şu şıllığı!'' diye bağırdı. Çıllık senin karındır.
Gözleri yuvalarından taştı. Köpürmüş boğalar gibi tısladı başçavuş. Ani bir hamleyle Lori'nin uzun saç örgülerini kavrayıp başını arkaya doğru kanırmak geldi içinden.
Senin karakol terbiyesinden geçmediğin belli oluyor.
Sen kendi karını geçir karakol terbiyesinden.
Başçavuş ne şivret kadınmış bu be diyerek göğsünden şiddetle itti Lori'yi. Kadın sendeleyerek sırt üstü düştü.
Şivret senin anan bacın, karın kızındır.
Başçavuş uykusuzluğun ve dünkü başarısız baskının sonunda üstlerinden yediği zılgıtların yarattığı gerilimle tekmelemeye koyuldu Lori'yi. Kontrolsüz bir şekilde savurduğu potinin burnu Lori'nin sol yanağına çarptı. Kadın acıyla inledi. Bağırmadı ve karnına inen tekmelerden kurtulmak için kıvrılıp yumak gibi oldu. Evin etrafındaki askerler, korucular durumu merakla izliyorlardı. Kadın acaba neden bağırmıyordu? Bu tip durumlara sık sık müdahale eden ve askerler tarafından haylice sevilen Yüzbaşı Osman,
''Yeter Temel yeter, buraya kadın dövmeye gelmedik.'' diye bağırdı.
Temel durdu, burnundan fıskırarak ve homurdanarak uzaklaştı kadının başucundan. Gelip Lori'nin başucuna dikildi yüzbaşı. Kadın ağlamıyor, inlemiyor, derin derin soluyordu. Başını usuldan kaldırıp baktı yüzbaşıya. Ağzından akan kan çenesini ve boynunu olduğu gibi kaplamıştı. Suratının sol yanı zedelenmiş, kuzu ciğeri gibi olmuştu. Kadının büyüyen yeşil ışıltılı haşin bakışlarından korktu yüzbaşı. Saygı ve acıma duygusuyla karışık bir esintiye düştü yüreği. Tuh diye okkalı kanlı bir tükürük savurdu. Yüzbaşının potinine Lori, kana gelmiştiniz, alın kadınızı.
Dilini tutsan, içindeki kin ateşinin dilinle sağa sola savurmasan bunlar olmayacak. Dilinin bedelini ödüyorsun.
Ya sizin diliniz? Sizin o arsız kemiksiz dilinizden düşen söz kemiği kırar.
Tartışmayı göze alamadı yüzbaşı. Hakaret ve dayak üretecekti tartışma. Huysuz, dik başlı ama lafı gediğine koyan bir kadınla askerlerin önünde tartışmanın gereği yoktu. Ahırdan çıkarılan ineğe, moziye, danaya, tavuklara baktı. Yatakları, ev eşyalarını evin önündeki ağacın dibine yığmışlardı askerler.
''İçeride eşya kalmasın oğlum!'' diye bağırdı yüzbaşı.
Az sonra postal burunlu Güleç Teğmen geldi. Usuldan sokuldu yüzbaşıya.
''Yatak çarşaflarından bir tanesinde kan lekeleri var komutanım. Yaralı teröristler bu evde barınmış olabilirler.'' diye fısıldadı.
''Bırak, boş ver, kanın kime ait olduğunu rengine kokusuna bakarak mı çıkaracağız? Yalnız bir kadındır, aybaşı kanı da olabilir. Kan çok mu?''
''Hayır, küçük lekeler halindedir.''
''Boş ver, teröristlerin barınmadığı, ekmeğini yemediği ev mi kaldı? Her yataklık edeni tutuklamaya kalkışsak dışarıda adam kalmaz. Hem sorguya çeksek bu kadın konuşmaz. Sen şimdi timini ayarla, roketler ve lav silahlarıyla evli ağırı tahrip ettir.''
Melomiro'nun yanına gitti yüzbaşı. Kadının başını sokacak bir yerinin olup olmadığını merak ediyordu. Melomiro, Berzo'nun akşama doğru bir öküz arabasıyla gelip kadını ve eşyalarını kendi evine götüreceğini anlatmakla kalmadı, kadının ailesi hakkında geniş bilgiler verdi. Önce roketleri ateşlediler, ardından lav silahlarını. Evden yükselen duman ve alevleri oturduğu yerden dehşetle seyretti Lori. Bağırmamak için zor zapt etti kendisini. Ağlamakla yetindi sessizce. Yüzünün sol tarafı iyice şişmiş, siyahlaşmıştı. Askerlerin ve korucuların gidişini haşin hesaplı bakışlarla izledi. Berzo'nun bir hafta önce söyledikleri çınladı kulaklarında.
''Evi boşalt, gel bize yerleş Lori. Askeriye emir almış, dağlardaki tek evlerin hepsini, koziklere kadar, ne var ne yok, ayakta kalan her şeyi yıkacak. Bir zaman sonra ben de köye yerleşmek zorundayım.''
Çolo'yu düşündü. O gece kendisini küpten çıkarıp yatağa uzatmış, hiç beklemeden eşeği alıp gitmiş, bir daha da uğramamıştı.
''Çolo'nun kömünü yıktılar herhalde.'' diye mırıldandı.
Ayağa kalktı. Boğum boğum dumanlarla yanmakta olan eve doğru yürüdü. Dağlardaki evleri, askere yaktıran gücü düşündü. Zalı ve grubunu düşündü. Tavukların yanından geçti, yıkılan duvara baktı. Tüm hayvanların kendisi gibi evi seyrettiklerini fark edince acısı derinleşti. Nerede kalacaklardı? Berzo'nun B'sinden iğreniyordu. Çolunun kömünü yıkmışlardı. Yıkmasalar bile dul bir kadının gidip orada kalması doğru olmazdı. Hayvanlara, eşya yığınlarına baktı. Düşüncelerini derinleştirdi. Nerede kalacaklardı? Saatlerce düşünmüş, planını belirginleştirmişti. Öğle üzeri sandıktaki elbiselerinin, iç çamaşırlarının bir bölümünü bir çuvala doldurdu. Yüzüklerini, kulak küpelerini alıp almamayı düşündü. Almadı. Melomiro, Berzo'nun öğleden sonra öküz arabasıyla geleceğini söylemişti. Berzo gelmeden ayrılma, sırlara karışma telaşına düştü. Çuvalı sırtladı, tütmekte olan eve, tek tek hayvanlara ve ahıra baktı. Kurt basanın ahırda yıkıntıların ve küllerin altında olduğunu düşünerek ürperdi. Doluktu, ağlamaya başladı yeniden. Bu evde başından geçen acı tatlı anıları canlandı. Zine'yi düşündü. Evi bu halde görünce çıldıracaktı. Korucu oldu diye Berzo'ya nasıl da saldırmıştı. ''Bu tüfeği niye aldın Berzo? Bu tüfek oğlumun kanına susamış. Bu tüfeğin getirdiği ekmek yılan olur da yüreğine çöreklenir. Götür ver Berzo, götür ver!'' diye bağırmıştı. Elinin tersiyle sildi gözyaşlarını Lori. İneğin gözünden öptü, Mozik'le Dana'ya yaklaştı. Her ikisi de uzaklaştı, öptürmedi. Kediyi aradı, bulamadı. ''Yandı yıkıntıların, küllerin altında kaldı herhalde!'' diye mırıldandı. Ayaklarını sürükleye sürükleye güç bela ayrıldı evden. İkide bir dönüp bakıyordu arkasına.
40. ayrımın sonu. Sayfa 435.